bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Kroçer Sonat, Tolstoy. 1. Kaset, 1. Yüz. Varlık Yayınları, 4. Baskı 1992. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tuğba Kolak. Dünyanın en büyük yazarlarından biri olan Tolstoy'un ölümünün üzerinden neredeyse 100 yıl geçtiği halde ünü hiç eksilmiyor. Bu dev sanatçının Savaş ve Barış, Anna Karenina gibi geniş çaplı romanları yanında eşsiz bir ölçü ve ustalık eseri olan kısa romanları da var. Kroçer Sonat da onlardan biri. Tolstoy bu romanında ahlaki değerlere yeni bir bakış açısı sergiliyor. Durumları en ince ayrıntısına kadar inceleyen tavrı romanın sanat değerini ortaya koyuyor. Nihal Yalaz Atalı'nın çevirisiyle ayrı bir güç kazanmış olan Kroçer Sonat, keyifle okunan usta işi bir roman. Fakat ben size derim ki bir kadına şehvetle bakan her insan zaten içinden onunla zina etmiş demektir. Mürşitleri İsa'ya dediler ki, eğer erkekle karısı arasındaki durum bu ise evlenmek iyi değil. Fakat İsa onlara cevap verdi. Bunu her insan kabul edemez. Bu bir tanrı vergisidir. Çünkü anadan doğma hadım vardır. İnsanların hadım ettikleri vardır. Bir de göklerin melekleri uğrunda hadımlığa katlananlar vardır. Bunu razı olabilen kabul etsin. O yıl bahar gelmişti. Tren yolculuğumuzun ikinci günündeydik. Yol boyunca vagona inip binenler oluyordu. Fakat trenin hareket noktasında son istasyona kadar gidecek benden başka üç kişi daha vardı. Bunlar genç ve güzel olmayan, çökmüş yüzlü, erkek paltosuna benzeyen bir palto ile şapka giymiş, konuşkan, eşyası yepyeni, derli toplu bir erkek arkadaşı, bir de kimseye sokulmadan bir köşede oturan, kısa boylu, sinirli tavırlı bir adamdı. Üçüncü yolcu pek yaşlı olmadığı halde dalgalı saçları zamansız ağarmıştı. Olağanüstü parlak gözleri sürekli bir o yana bir bu yana oynuyordu. Sırtında eski ama iyi bir terzi elinden çıkmış astragan yakalı bir palto, başında aynı kürkten kalpak vardı. Paltosu açılınca içine giydiği kolsu sırkayla Rus biçimi işlemeli gömleğe görünüyordu. Adam arada bir öksürmeyle başlayıp gülmeye dönüşen bir takım sesler çıkarıyordu. Adam vagondakilerle tanışıp konuşmamak için yol boyunca elinden geleni yapmıştı. Yanında oturanların konuşma girişimlerini sert, kısa yanıtlarla boşa çıkarıyordu. Ya bir şeyler okuyor ya da pencereye bakarak sigara içiyor veya eski bir torbadan yiyecek çıkarıp yiyor, çay içiyordu. Bana yalnızlıktan sıkılmış gibi görünüyordu. Birkaç kez konuşmak istedim. Fakat karşı karşıya oturduğumuz halde bakışlarımızın her karşılaşmasında ya başını çeviriyor, ya eline kitap alıyor ya da pencereye bakmaya başlıyordu. Yolculuğumuzun ikinci gününde akşama doğru tren büyük bir istasyonda durunca sinirli adam inip sıcak su aldı, çay demledi. Sonradan avukat olduğunu öğrendiğim derli toplu eşya sahibiyle yanımdaki erkek giyimli sigara içen kadın da istasyona çay içmeye gittiler. Onların yokluğunda vagona birkaç yeni yolcu girdi. Aralarında uzun boylu, tıraşlı, buruşuk yüzlü bir yaşlı adam vardı. Amerikan sansarı kürkü ve başındaki çuhadan geniş siperli kasketiyle tüccarı andırıyordu. Tüccar avukatla kadının oturdukları yerin karşısına yerleşti ve aynı istasyonda trene binen tüccar yamağı kılıklı bir gençle konuşmaya başladı. Karşılarında oturuyordum. Tren durduğu için gelip geçen olmadıkça konuştuklarından tek tük bir şeyler duyabiliyordum. Tüccar önce bir istasyon ilerideki çiftliğine gittiğini söyledi. Sonra adet olduğu üzere şunun bunun fiyatlarından, ticaretten söz açtılar. Moskova'nın o günkü alım satım durumundan söz edip Nijni Novgorod panayırına geçtiler. Tüccar yamağı sözü ikisinde tanıdığı ünlü, zengin bir tüccarın panayırındaki eğlencelerine getirdi. Ancak yaşlı adam sözünü keserek aynı kişinin bir zamanlar Kunavino'da yaptığı ve kendisinin de katıldığı eğlenceleri anlatmaya başladı. O eğlencelere katılmaktan açıktan açığa gurur duyuyordu. Sözünü ettikleri kişiyle Kunavino'da geçirdikleri bir günü anlattı. Öykü yüksek sesle söylenmeyen türdendi. Tüccar bunu fısıldayarak aktardı. Yamağın kahkahası bütün vagonu çınlattı. İhtiyar da iki sarı dişini göstererek güldü. İlgiye değer bir şey duymayı beklemiyordum. Trenin hareketine kadar perona çıkmak için yerimden kalktım. Kapıda derin bir konuya dalmış olan avukat ve kadınla karşılaştım. Konuşan avukat bana, "Yetişemezsiniz," dedi. İkinci kampana çaldı. Gerçekten sonuncu vagona varmadan kampana çaldı. Yerime döndüğüm zaman kadınla avukat arasındaki konuşma devam ediyordu. Yaşlı tüccar karşılarında sessizce oturuyor, sert sert önüne bakarak arada bir hoşnutsuzluğunu belirten bir tavırla dudaklarını oynatıyordu. Önlerinden geçerken avukat gülümseyerek sözüne devam ediyordu. Kocasına onunla yapamayacağını, üstelik birlikte yaşamak istemediğini açıkça söyledi. Çünkü ötesini duyamadım. Benimle birlikte birkaç yolcu daha girdi. Önce tren memuru, sonra koşarak bir hamal geçti. Uzun süren gürültü yüzünden konuşma duyulamadı. Ortalık sessizleşince avukatın özel bir olayı anlattıktan sonra konuyu genişleterek genel anlamda konuştuğunu anladım. Avukat şu sıralar boşanma sorunlarının Avrupa kamuoyunu ne derece ilgilendirdiğini, bizde de boşanma olaylarının son derece artmış olduğunu anlatıyordu. Etrafta ondan başka konuşan olmadığını fark edince sözünü kesti. Yaşlı tüccara bakarak nazik bir gülümsemeyle "Eskiden bunlar yoktu, değil mi?" diye sordu. Öteki tam yanıt verecekken tren kalktı. Yaşlı adam kasketini eline alıp istavroz çıkararak fısıltılı bir sesle dua okumaya başladı. Avukat başını öteye çevirdi. Saygılı bir tavırla duanın sonunu beklemeye koyuldu. Yaşlı adam duasını ve istavroz çıkarmayı bitirince kasketini kafasına iyice yerleştirdi, sonra konuşmaya başladı. "Eskiden de vardı beyim ama şimdiki kadar değildi. Artık bunun olmamasına olanak yok. Herkes bilgiç kesildi. Tren gitgide hızını arttırıyor, tekerleklerin gürültüsünden konuşulanlar duyulmuyordu. Merak ettiğim için daha yakınlarına geçtim. Yanımdaki parlak gözlü sihirli adam da ilgilenmişe benziyordu. Oturduğu yerden dinliyordu. Kadın belli belirsiz gülümseyerek "Eğitimin ne suçu var?" diye sordu. Sonra birçok kadının yaptığı gibi karşısındakilerin söylediğine değil de söyleyeceğini tahmin ettiğine yanıt vererek devam etti. "Yoksa eski zaman usulü kızla erkeğin birbirini görmeden eğlenmesi daha mı iyi? Birbirlerini sevip sevmediklerini, sevebilip sevemeyeceklerini bilmeden, anlamadan rastgele evleniyor, yaşam boyu acı çekiyorlardı. Bu tür evliliklerin beğenilecek yanı mı var?" Sözde yaşlı adamla konuşan kadın aslında bunları bana ve avukata söylüyordu. Tüccar kadını küçümseyen bakışla süzüp sorusunu yanıtsız bıraktı. "Hepsi bilgiç kesildi," diye tekrarladı. Avukat hafifçe gülümsedi. Eğitimle evlilik anlaşmazlıkları arasındaki ilişki üzerine düşündüklerini öğrenmek isterdik. Tüccar bir şey söyleyecek oldu. Fakat kadın sözünü kesti. "Yok, yok, geçti bunlar artık." Avukat onu susturdu. "İzin verin beyefendi düşüncesini söylesin." Yaşlı adam kesin bir tavırla, "Öğrenim göre göre sonunda saçmalıyorlar," dedi. Fakat kadın yine atıldı. Bana, avukata, hatta yerinden kalkıp sıranın arkalığına dayanarak ve yüzünde bir gülümsemeyle konuşmayı dinleyen tüccar yamağına bakarak konuşuyordu. Birbirini sevmeyen insanları evlendirip sonra da geçinemeyişlerine şaşıyorlar. Sahibinin keyfine göre çiftleşmek ancak hayvanlarda olur. İnsanların kendilerine göre arzuları, sevgileri vardır. Besbelli son sözleriyle tüccarı iğnelemek istemişti. "Haksızsınız hanımefendi. Hayvan hayvandır. İnsanlar için de yasalar yapılmıştır." Kendi görüşlerini çok yeni bulduğu anlaşılan kadın bunları ortaya atmak için pek acele ediyordu. "Sevgi olmayınca bir erkekte nasıl yaşanır?" Yaşlı adam gururla "Eskiden böyle şeylere aldıran yoktu," dedi. "Bunlar hep yeni buluşlar." İncir çekirdeğini doldurmayacak bir iş için kadın kocasına "Ayrılacağım senden," diye tutturuyor. Bu köylüler arasında bile aldı yürüdü. Köylü karıları bile "Tasın tarağını topla, ben Vanka'ya gidiyorum. Onun saçları seninkinden daha kıvırcık deyiveriyor. Gel de çık işin içinden." Kadının içinde korku olmalı, korku. Tüccar yamağı yüzünde yayılmak üzere olan gülümsemesini tutarak avukata, kadına ve bana baktı. Halinden tüccarın sözlerinin üzerimizde uyandırdığı etkiye göre onaylamaya ya da alay etmeye hazırlandığı belliydi. Kadın "Ne korkusu?" diye sordu. "Ne korkusu olacak? Erkeğine karşı korku." Kadın öfkeyle Artık onlara geçmiş ola efendim diye karşılık verdi. Yo, geçmedi hanımefendi. Geçmesine de olanak yok. Havva, kadın erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Bu böyledir ve sonuna kadar da böyle kalacaktır. Yaşlı adam bunu oldukça sert söyledi ve başını öylesine zafer kazanmış bir ifadeyle silkti ki yamak, tüccarın üste kaldığına karar verecek kahkahayı bastı. Fakat kadın yenilmeyi kabullenmek istemiyordu. Bize yan yan bakarak ''Siz erkekler böyle düşünürsünüz elbet'' dedi. ''Özgürlüğü kendinize alıp kadını dört duvar arasına tıkmak istersiniz. Oysa siz kendiniz her şeyden yararlanırsınız. Kimsenin bir şeyden yararlandığı yok. Yalnız erkeğin eve bir şey getirmediğini, oysa kadının nazik bir kapı olduğunu unutmayın.'' Tüccarın inandırıcı konuşma tarzının dinleyicileri etkilediği belliydi. Kadın bile kendini yenilmiş hissediyor ama hala teslim olmak istemiyordu. İyi ama kadının da bir insan olduğunu, erkek gibi onun da bir takım duyguları bulunduğunu kabul edersiniz, değil mi? Kocasını sevmiyorsa ne yapsın? Tüccar kaşlarını, dudaklarını oynatarak hışımla sevmiyormuş diye tekrarladı. Öyle bir sever ki. Sorunun çözüme ulaşması tüccar yamağının fazlasıyla hoşuna gittiği için keyifli keyifli bir şeyler mırıldandı. Kadın gene söze atıldı. Hayır efendim, sevemez. Zorla güzellik olmaz. İşte sevgi olmayınca. Peki ya kadın kocasına ihanet ederse? Bunu avukat sormuştu. Tüccar, buna olanak yoktur. Göz kulak olmak gerek diye karşılık verdi. Ya olduysa? Büsbütün olanaksız değil ya. Başkalarında belki olur ama bizde olanaksızdır. Son söz yaşlı adamda kaldı. Tüccar yamağı kıpırdandı. Konuşanlara biraz daha sokuldu. Anlaşılan oradakilerden geri kalmak istemiyordu. Gülümseyerek, efendim diye söze başladı. Geçenlerde bizim delikanlılardan birinin başından böyle bir rezalet geçti. Doğrusu dışarıdan hüküm vermek zor. Kadın tam anlamıyla eli bayraklının biriymiş. Dizginleri kopardığı gibi yallah. Oysa ki çocuk ağırbaşlı, okumuş biri. Kadın önce muhasebe memurlarından biriyle mercimeği fırına vermiş. Kocası alttan alıp onu güzellikle yola getirmek istiyor. Aldıran kim? Ahlaksızlığı artırıp kocasının parasını çalmaya başlıyor. Adamcağız dayağı deniyor. O da kâr etmiyor. Karı günden güne daha beter oluyor. Sonunda vahtisizin biri haşa huzurdan bir Yahudi'yi peşine takıyor. Herif ne yapsın? Belayı başından attı. Şimdi bekar yaşıyor. Karı da alabildiğine sürtüyor. Herif aptalın biriymiş. Baştan yüz vermeyip dizginleri ele alsaydı gül gibi geçinirlerdi. İşi baştan gevşetmemeli. Hani bir söz vardır. Atı çayırda, kadını evde başıboş bırakmamalı. O sırada kondüktör önümüzdeki istasyonda ineceklerin biletlerini toplamaya geldi. Yaşlı tüccar da biletini verdi. Öyle, kadın kısmını iş işten geçmeden hizaya getirmek lazım. Dayanamadım. Peki, demin evli barklı adamların Kunavino panayırlarında nasıl eğlendiklerini anlatan siz değil miydiniz? Diye söze karıştım. Tüccar kısaca, o başka, dedi ve sustu. Kampana çalarken tüccar kalktı. Sıranın altından torbasını çıkardı. Paltosunun önünü kavuşturduktan sonra kasketini kaldırarak selam verdi, sahanlığa çıktı. Yaşlı adam çıkar çıkmaz birkaç kişi hep birden konuşmaya başladı. Tüccar yamağı kılıklı adam, babalık tam eski kafalı, dedi. Kadın, canlı bir domostrov, diye ekledi. Kadınlar ve evlilik hakkında vahşice fikirleri var. Avukat sözünü doğruladı. Evet, evlilik sorunları üzerine bizim görüşümüzde Avrupalılarınki arasında dağlar kadar fark var. Kadın yine atıldı. En önemlisi bu gibi adamların sevgisiz evliliğin evlilik olmadığını anlayamayışları. Evlilik ancak aşk olursa kutsallık kazanır. Gerçek evlilik ancak sevgiyle kutsanmış evliliktir. Tüccar yamağı bir yandan sırıtıyor, bir yandan da olanca dikkatiyle dinliyordu. Bu bilgi verici konuşmalardan ileride yararlanmak için tek bir sözcüğü kaçırmamaya çalışıyordu. Kadının sözlerinin ortasında arkamda kesik bir kahkahayı veya homurtu yandıran bir ses duyuldu. O tarafa bakınca kır saçlı, parlak gözlü, müzevi sıra arkadaşımı gördük. Konuşmamızla ilgilenerek belirsizce bize sokulmuş olmalıydı. Ellerini sıranın arkalığına koymuş, ayakta duruyordu. Halinden heyecanlandığı belliydi. Yüzü kızarmıştı. Yanağındaki bir adeli hafifçe titriyordu. Duraklayarak, "Evliliği kutsayan aşk da neymiş?" diye sordu. Konuşanın heyecanlı halinin farkına varan kadın, olanca nezaketiyle ve etraflı olarak cevap verdi. Gerçek aşk, evlilik ancak kadınla erkek arasında böyle bir sevgi var olduğu zaman mümkündür. Parlak gözlü adam, çekingen bir gülümsemeyle ve sakınan bir tavırla, "Evet ama gerçek aşk ne demektir?" diye sordu. Kadın, açıkça bu konuşmaya bir son vermek için, "Aşkın ne olduğunu herkes bilir," diye kestirdi attı. "Ama ben bilmiyorum. Sizin ne kastettiğinizi anlamak isterdim." "Bu oldukça basit." Kadın durakladı. Bir an düşündükten sonra, "Aşk, bir kadına ya da erkeğe diğerleri arasında yapılan kesin tercihtir," dedi. Kır saçlı adam güldü. "Tercih mi? Ne kadar zaman için? Bir ay mı, iki ay mı? Yoksa yarım saatlik tercih mi?" "İzninizle, sizin amacınız başka galiba." "Hayır, hayır, aynı şeyden söz ediyoruz." Avukat kadına doğru bir işaret yaparak söze karıştı. "Hanımefendi, evliliğin her şeyden önce bir bağlanmaya dayanması gerektiğini söylüyor. Evliliğin ancak böylelikle kutsallık kazanabileceğini, aşksız evlilikte manevi görevlerin yerine getirilmesine özen gösterilmeyeceğini ifade etmek istiyor." Kadına dönerek, "Doğru mu anlamışım?" diye sordu. Kadın, düşüncesinin bu derece başarılı açıklanmasını bir baş işaretiyle onayladı. Avukat, "Ayrıca," diye devam etmek istedi. Fakat gözleri iyice alevlenen ve belli edecek kadar heyecanlanan sinirli adam avukatın sözünü kesti. "Hayır, hayır, ben de aynı şeyden, yani kadının veya erkeğin diğerleri arasından yaptığı tercihten söz ediyorum. Yalnız bu tercihin ne kadar süreceğini merak ediyorum. Bunu anlamak istiyorum." Kadın omuzlarını oynattı. "Ne kadar mı sürecek?" "Uzun zaman. Bazen bütün bir yaşam boyunca." "Aman efendim, buna yalnızca romanlarda rastlanır. Gerçekte böyle bir şey yoktur." "Hayatta tercihler çok ender olarak birkaç yıl, çoğu zaman birkaç ay veya hafta, hatta birkaç gün, birkaç saat sürer." Adam düşüncesinin karşısındakileri şaşırttığını görüyor, buna memnun oluyordu. Üçümüz bir ağızdan, "Neler söylüyorsunuz? Hayır efendim, izninizle," diye itiraza kalktık. Tüccar yamağı bile bir şeyler geveliyordu. Fakat kır saçlı adam bizi bastırarak bağırıyordu. "Evet, biliyorum. Siz var olduğu tahmin edilen bir şeyden söz ediyorsunuz. Ben size gerçeği söylüyorum. Aşk dediğiniz duyguyu her erkek, her güzel kadına karşı hisseder. Hayır, hayır, bu söylediğiniz korkunç. Fakat ne olursa olsun insanlar sevgiyi yalnız birkaç ay veya yıl değil, yaşam boyu da duyabilirler. Asla, hatta erkeğin belirli bir kadını yaşam boyu seçtiğini varsaysak bile, sonunda kadının bir başkasını tercih etmesi olasılığı çok yüksektir. Bu hep böyleydi, şimdi de böyledir." Kır saçlı adam sustu, tabakasını çıkararak bir sigara yaktı ve "Başka türlü olamaz," diye devam etti. Bu, önceden işaretlenmiş iki nohut tanesinin bir çuvalda yan yana düşmesi kadar olanaksızdır. Bunları yalnız bir varsayım olarak ileri sürmediğime işaret edeyim. Sonra bir de kanıksama olasılığı var. Sigarasının dumanını hırsla içine çekti. Yaşam boyu tek bir kadının ya da tek bir erkeğin sevilebileceğini söylemek, bir mumun yaşam boyu yanabileceğine inanmak gibidir. Kadın, "Ama siz hep tutkulu aşktan söz ediyorsunuz," dedi. "İdeal bağlılığına, ruh yakınlığına dayanan bir sevgiyi kabul edemiyor musunuz?" Adam kendine has bir homurtu çıkarıp, "Ruh yakınlığı, ideal bağlılığı," diye söylendi. "Kabalığımı affedin, bunlar olduktan sonra bir yatakta yatmaya ne gerek var? Oysa insanlar ideallerini birleştirdikleri gibi soluğu yatakta alıyorlar." Sinirli sinirli güldü. Avukat, "İzin verin," dedi. "Olaylar sözlerinizin aksini kanıtlıyor. Evlilik kurumunun henüz iflas etmediği meydanda. İnsanlar ya da insanların büyük bölümü evlidir. Son günlerine kadar şerefli bir aile hayatı yaşayanların sayısı hiç az değil." Kır saçlı yine güldü. "Siz evlenmenin temelinin aşk olduğunu söylüyorsunuz. Bense tutku dışında bir aşkın varlığını kuşkuyla karşılıyorum. Bu iddiama karşı evlilik kurumunun henüz iflas etmediğini delil gösteriyorsunuz. Oysa bugünkü evliliklerin hepsi yalan dolandan ibaret." "Hayır efendim, ben yalnızca evliliğin şimdi de eskisi gibi var olduğunu söylemek istedim." "Var ha, ama nerede? Evlenmeyi Tanrı'ya karşı bir yükümlülük, kutsal bir sır bilen kimseler arasında gerçek evlilik vardı ve şimdi de vardır. Ama bizde yok. Bizdekiler yalnızca çiftleşmek için evleniyorlar. Bu durumda ya yalana ya zorlanmaya başvuruyorlar. Yalana yine bir dereceye kadar katlanılabilir. Karı koca etrafa tek karılı, tek kocalı gibi görünür ama aslında her iki tarafta bir poligami yaşar. Çirkin olmakla birlikte bu bir dereceye kadar bağışlanabilir. Fakat çoğu zaman olduğu gibi yaşam boyu bir arada yaşamaya yemin eden insanlar ikinci aydan sonra birbirlerinden nefret edip ayrılmak için can atarken yine de birlikte yaşarlarsa işte o zaman yaşam korkunç bir cehenneme döner. Kimi içkiye, kimi silaha sarılır, kendini ya da eşini zehirleyenler olur. Adam hızla sözü kimseyi bırakmadan gitgide kendini kaptırarak konuşuyordu. Hepsine bir tuhaflık gelmişti. Avukat bu yakışıksız derecede kızışmış konuşmayı kesmek amacıyla ''Evet, kuşkusuz aile yaşamında bazı tatsız olaylar oluyor.'' dedi. Kır saçlı adam yavaşça ve görünüşte sakin bir tavırla ''Herhalde beni tanıdınız artık, değil mi?'' diye sordu. ''Hayır, henüz bu mutluluğa erişemedim.'' ''Pek o kadar mutluluk duyulacak şey değil. Ben Poznişev'im. Biraz önce değinmiş olduğumuz tatsız olayı geçirmiş, yani karısını vurmuş bir adamım.'' Sözünü bitirir bitirmez hepimizi seri bir bakışla süzdü. Kimse ağzını açamıyordu. Poznişev hep aynı umurtusunu tekrarladıktan sonra ''Yine de umurumda bile değil.'' dedi. ''Kusura bakmayın, fazla rahatsız etmek istemem.'' Avukat ''Aa, çok rica ederim.'' diye atıldı. Bunu ne diye söylediğini kendisi de bilmiyordu. Fakat Poznişev dinlemeden hızla döndü yerine gitti. Avukatla kadın fısıldayarak konuşuyorlardı. Poznişev'in yanına sessizce oturuyor, söyleyecek söz bulamıyordum. Gözlerimi kapadım, uyuyacakmış gibi göründüm. Böylece hiç konuşmadan öbür istasyona geldik. Avukatla kadın bir önceki istasyonda kararlaştırdıkları gibi başka vagona geçtiler. Tüccar yamağı sıraya uzanarak uyudu. Poznişev ağzından sigarayı bırakmıyor, öbür istasyonda demlediği çayı içiyordu. Gözlerimi açıp ona bakınca birdenbire kesin, hırçın bir tavırla ''Belki benim kim olduğumu öğrendikten sonra yanımda oturmaktan hoşlanmazsınız.'' dedi. ''İsterseniz buradan kalkayım.'' ''Hayır efendim, ne münasebet. Öyleyse buyurmaz mısınız? Biraz açık galiba.'' Bana bir bardak çay uzattı. ''Şunların konuştukları hepsi de yalan. Neden söz ediyorsunuz?'' diye sordum. ''Hep aynı şeyden, aşklarından ve bunun ne olduğundan. Uykunuz yok mu?'' ''Hiç yok. Şu halde isterseniz size bu aşkın başıma neler getirdiğini anlatayım.'' Size acı gelmiyorsa anlatın. Hayır, susmak acı geliyor. Çayınızı içsenize, yoksa çok mu koyu? Çay gerçekten siyah bira gibiydi. Buna rağmen bir bardak içtim. O aralık kondüktör geçti. Poznişev sessiz, hırçın bir bakışla onu izledi. Adam dışarı çıktıktan sonra konuşmaya başladı. Peki, anlatayım. Fakat gerçekten bunu istiyor musunuz? Çok istediğimi yineledim. Poznişev bir an sustu, yüzünü elleriyle sıvazladı. Sonra... O halde hepsini baştan anlatayım, dedi. Nasıl ve niçin evlendiğimi, evleninceye kadarki halimi hep anlatmam gerek. Evlenene kadar ben de herkes gibi, yani çevremdekilerden farksız yaşıyordum. Üniversite mezunu ve çiftlik sahibiydim. Eyaletimizde başkanlık yaptım. Evlenmeden önce herkes gibi yaşıyordum. Yani zevk düşkünü bir yaşam sürüyor, üstelik böyle yaşamak gerektiğine inanıyordum. Kişiliğim ve ahlakım hakkında en iyi düşüncelere sahiptim. Irz düşmanı değildim. Dinsel sapıklığım da yoktu. Başka arkadaşlarım gibi şehveti, zevki yaşantımın başlıca amacı haline getirmemiştim. Bunlara kibarca, ağırbaşlılıkla, sağlığımı korumak amacıyla başvuruyordum. Çocuk doğuracak ya da bana bağlanıp ayağıma köstek olacak kadınlardan kaçıyordum.